Ayrım 21, sayfa 264. At. Stephen James. 49. bölüm. Chen, ahırın diğer tarafında sürgülü demir kapıyı uğraşırken ben silahımı kılıfına sokup Bennett'a doğru koştum. Chen, kapıyı açarsam alevler aniden parlar mı diye bağırdı. Emin değildim. İçeriye dolan oksijen alevlerin ahırı sarmasına neden olabilirdi. Fakat başka şansımız yoktu. Merak etme, aç kapıyı. Bölmelerden birinin kenarında siyah sweatshirt'ü fark ettim. Sen onu vurmayasın diye üstünü değiştirmiş. Bu adam cidden akıllıydı, gerçekten akıllı. Ya öyle ya da iki kişi der. İmdat diye bağırdı Thomas. Yanına ulaştım ve tekerlekli sandalyenin kollarına yapıştım. Fakat yangının onu ahırın diğer ucuna dek sürmeme izin vermeyecek kadar hızlı yayıldığını hemen fark ettim. Onu bantlardan kurtarmam gerekiyordu. Derhal Raytheon'un bıçağını açarak sağ kolunu saran bandı kestim. Çayan sürgülü kapıyı açmayı başardı. Ahır neyse ki alevlere boğulmamıştı. Çık dışarı diye bağırdım ona ama o atları serbest bırakmak için bölmelere doğru koştu. Thomas'ın sol bileğindeki bandı da kesip ayaklarına doğru eğildim. Duman tavanda birikmeye başlamıştı. İki at bölmelerinde tepinerek dönüp duruyorlar, kafalarını aşağı yukarı sallıyorlardı. Acele et diye bağırdı Bennett. Bu yangın nasıl böyle hızlı yayılabiliyor? Sol bacağındaki bandı kestiğim sırada ahıra hızla bir göz attım. Neredeyse anında saman ve kereselerin yere rastgele saçılmamış olduğunu, çapraz şeritler halinde özenle yerleştirilmiş olduklarını fark ettim. Her şey çıkışı alevlerle kapatmak üzere tasarlanmıştı. John geleceğimizi biliyordu. Diğer bacağındaki bandı da kestikten sonra Bennett'a ayağa kalkıp kalkamayacağını sordum. Bilmiyorum dedi. Kalkmaya çalıştı fakat tökezleyerek geri düştü. Başını sallayıp bana ilaç verdi, bayılttı dedi. Çabucak ahırın ne durumda olduğuna baktım. Kötüydü. Ateş çoktan girişi kapatmış doğrudan üzerimize geliyor. Ahırın sürgülü kapıya en uzak köşesinde bizi kıstırıyordu. Thomas'ı alevlerin içinden taşıyarak geçiremezdik. Bunu başaramayacaktık. Çeyen atlardan birinin kapısını açtı. Siyah bir at önce geriye doğru birkaç adım attıktan sonra yerinden fırlayarak artık içeride ikinci bir sıra duvar oluşturmuş olan neredeyse bir metre boyundaki alevlerin üzerinden imkansız bir atlayışla kapıdan çıkıp gözden kayboldu. Appaloosa'nın kapısına ulaşan Çeyen'in aklına bir fikir gelmişti. Dur biraz diye seslendi. Ben atı sırtıma atıp duvardaki kancaların birinden bir yular kaptım. Ben yapamazsam Chen çıkarabilirdi onu buradan. 50. bölüm. Chen aklımı okumuş olacaktı ki atın dizginini yakalayıp onu sakinleştirmeye çalıştı. Thomas'ı al diye bağırdım. Ya sen? Beni merak etme. Thomas'ı yere indirip kolunun altına girdim destek olmak için. At huysuzlanıp kişnedi fakat Chen onu sakinleştirmeye, teskin etmeye çalışıyordu. Ardından seslendi, seni burada bırakmayacağım. Duvarların ikisi tamamen alevlerle kaplıydı. Chen'i kolundan yakalayıp gitmek zorundasın dedim. Dizginleri eline verdim ama o onları bir kenara atarak atın sırtına atladı. Seni almaya geleceğim dedi. Sabırsızlıkla bekleyeceğim. Bir adrenalin patlaması ve Chen'in de yardımıyla Thomas'ı ata bindirdim. Zar zor kaldırabildiği kollarını Chen'e doladıktan sonra öne yığılıp kaldı. Atın üzerinde kalabilecek kadar ayık kalabilmesini umuyordum. Samanlığa ilerleyen alevler solumdaki duvarı sarmaya başladı. Şöyle bir etrafa baktım fakat hiçbir yol yoktu. Atın yanan balya üzerinden atlayabileceğini biliyordum. Kafesin bulunduğu yere kadar ulaşabilirsem bir şansım olabilirdi. Kapının mandalına uzandım ve kafesi tutan zincirleri dikkatle inceledim. Açık sürme kapının eni 3 metre kadar. At eşelenip etrafında döndü. Aç kapıyı diye seslendi Çeyen. Sen bu atışı yapamazsın Pat, buradan değil. Hayır ama Çeyen yapabilir. Kafesin bana en yakın köşesine bağlı olan zincire doğrulttum silahımı. Zincirin ucuna ateş et. Ne? Zincir en yakın olan, onu ucundan vur. Dayanmak kolay olmayacaktı fakat garajımın tavanında baş aşağı sürünmekten daha kolay olacağı kesindi. Çeyen ne düşündüğümü anlamaya çalışarak baktı, ardından samanlığın duvarından yukarı doğru yükselmeye başlayan alevleri işaret ettim. Nihayet bizi kıstırmıştı. Silahını çıkarıp mandalı kaldır diye bağırdı. Ama yap şunu. Kapıyı tekme atarak açtım ama o nişan almak yerine atın dizginini çekerek atlamasını sağladı. Hayır, artık asla. Appaloosa alevler arasında koştururken Cheyenne silahını sağ eline alarak kafesin yanından geçtiği sırada dört el ateş etti. Bir şangırtı oldu. Kafesin bir tarafı zincirlerinden boşalıp yere düşerken bana yakın taraftaki zincirler kafesten kurtuldu. Bu kadın silah kullanmayı biliyordu. Zincir elle tutmak için fazla sıcak olabilirdi ve muhtemelen merdivenlere ulaşmak için de fazla kısaydı. Bu nedenle at örtülerinden birini kaparak kafese doğru atıldım. 51. Bölüm. Kafese ulaşıp örtünün ucunu bağladım, zinciri de çekerek samanlığa koştum. Merdivenlerden tırmandım, bir yılan gibi hareket eden alevler samanlığa doğru beni takip ediyordu. Kendimi yuvarlanarak samanlığa attıktan sonra ayağa kalkıp ahıra baktım. Samanlıktan sürgülü kapıları net olarak görebiliyordum. Açıklık yeterince genişti. Fakat yine de diğer zincirlere çarpmaktan ve aşağıda zemini yalayıp yutan alevlerden ayaklarımı korumayı başarmalıydım. Bunu becerebilirdim. Sanırım. Alaz samanlığın köşesinden yukarı tırmanmış, ayaklarımın dibindeki otları yutmaya başlamıştı. Atlaman gerek hemen. Zincirin üzerinden aşırdığım örtüye sıkıca tutundum, derin bir nefes aldım, kendimi bıraktım. 52. Bölüm. Ahırın üzerinde salındım. Zamanlamamı ayarladım, bekledim. Kendimi açık kapıdan dışarı savurdum. Alevlerin az ötesinde sol yanımın üzerine sert bir şekilde düştüm ve ateşten uzaklaşmak için tozun toprağın içinde yuvarlandım. Ta ki kontrolümü sağlayıp emekleyerek araziye ulaşana dek. Sıcaklığı arkamda hissediyordum. Fakat her adımda hiddetini ve yoğunluğunu yitiriyordu. Hızla nefes aldım bir daha. Göz ucuyla ahırın masmavi Colorado semasının ortasında kabaran bir alev topuna dönüştüğünü gördüm. Bir sıcaklık dalgası üzerimden geçerken kollarımı yüzüme siper edip sırtımı yanan ahıra dönmek zorunda kaldım. Kollarımı indirip etrafa baktığımda Cheyenne'in 5 metre ötede Appaloosa'nın üzerinde bana doğru geldiğini gördüm. Thomas attan inmeyi başarmış, parmaklıklardan birine yaslanmış duruyordu. Cheyenne pat diye seslendi, iyi misin? Evet, iyiyim. Ahıra döndüğümde Gri Infinity'nin gitmiş olduğunu fark ettim. Sen? Başını salladı ve dizginleri bıraktı. At yanımızdan uzaklaşarak yanan ahırı izlemekten ziyade otlanmakla ilgilenen eşinin yanına yanaştı. Tüyleri kısım kısım yandığı halde ikisi de ciddi yara almış gibi görünmüyordu. Polis sirenlerinin sesleri geliyordu yankılanarak. Eğer John Infinity'deyse onu yolda yakalayabilirdik. Cep telefonumu çıkardım. Fakat kırık ve çalışmaz durumda olduğunu gördüm. Bu hale yere düşüp ateşten kaçmak için yuvarlandığım sırada gelmiş olmalıydı. Cheyenne durumu fark edip kendininkini verdi. Teşekkürler. Kurt'un numarasını çevirdim ve özel konuşabilmek için Bennett'tan biraz uzaklaştım. Ben tek kelime etmeden Kurt cevap verdi. Cheyenne yoldayız. Ben pat diye açıkladıktan sonra Cheyenne de burada benimle, dinle. Aradığımız kişi beyaz, erkek, orta ölçülere sahip, mavi kot pantolon ve gri bir tişört giyiyor dedim ve Infinity'nin plaka numarasını verdim. Anladım, merkeze bildiririm. Bekle, üstündekileri bir kez değiştirdi, yeniden değiştirmiş olabilir. Ayrıca iki kişi olmaları da muhtemel. Tamam. Çiftliği çevreleyen sık ormanla kaplı sarp araziye dönerek firari şüphelilerin rasyonel tercih kalıplarına yönelik en yakın tarihi araştırmayı düşündüm. Ve eğer yürüyerek kaçıyorsa dedim Kurt'e, sağdan giderek güneydeki bayırları tercih edecektir. Oradan aşağıya inecektir. Yok hala arabadaysa memurlarına Piney Oaks yolundan sola dönmelerini, oradan sağ ve tekrar sağ yapmalarını söylemelisin. Çünkü otoyola çıkan ilk yokuşu tercih etmeyecektir. Pat dedi, biraz rahatsız olmuş gibi geliyordu sesi. Peşindeyiz. Albay Freeman'ın etrafı kolaçan etmesini sağla. Kapatılan yollardan, diğer hava desteğinden ne haber? Onlar tamam. Ahıra baktım. Ayrıca bir de itfaiye gönderin. Ahırı kundakladı ama ölen ya da yaralanan yok. Yangın söndürme ekibi buraya vardığında iş işten geçmiş olacaktı. Yine de her ihtimale karşı bir itfaiye aracının burada bulunması iyi olabilirdi. Bir de Arafo Orman İdaresi'ne haber verip yangın ormana sıçramaya kalkarsa diye bir itfaiye ekibi göndermelerini sağlar mısın? Kurt tamam hallederim. Bir dakika sonra oradayım dedikten sonra konuşmayı bitirdik ve telefonu Cheyenne'e uzattım. Seni almaya geliyordum dedi yumuşak bir ses tonuyla. Yüzündeki ciddi endişe ifadesini görebileceğim kadar yakınımdaydı o an. Belki sen... Thomas'ın sesi duyuldu. Beni öldürmeye çalıştı. Yanına giderken sol tarafım üzerine düşmemin kırık kaburgalarıma pek de iyi gelmemiş olduğunu fark ettim. Yine de bunun canlı canlı yanmaktan daha az acı verici olduğu konusunda emindim. Yanında diz çöktüm ve yüzünün sağında boyun ve kollarında birinci ve ikinci dereceden yanıklar olduğunu gördüm. Fakat üçüncü derece yanığı ya da hayati tehlike arz eden başka bir yarası varmış gibi durmuyordu. İyi misin diye sordum. Ağır ağır başını salladı. Artık güvendesin, yardım birazdan gelir. Yüzüme biraz kuşkuyla bakarak sen polis misin diye sordu. FBI özel ajan Bauer, sana saldıran adamın yüzünü görebildin mi? Ekip araçlarının yanıp sönen ışıkları ve birkaç ambulans çiftliğe çıkan patika yolda göründüler. Thomas hayır anlamında başını salladı, maske takıyordu. Sesi kısılmıştı. İçeride mi? Öldü mü? Hayır, arabayı alıp gitti. Emin değilim dedim. Beni dinle Thomas, sence iki kişi olabilirler mi? Bir an düşündü sonra başını sallayarak hayır sanmıyorum dedi, elleri titriyordu. Çayana dönerek karım. Onun iyi olduğuna emin misiniz diye sordu. Polis evine gidiyor, o iyi olacak. Endişelenme dedim, bunu sana yapan adamı yakalayacağız. Cheyenne ekip araçları da bulunduğumuz yeri göstermek için yanımızdan ayrıldı. Beni öldürecekti diye mırıldandı Thomas. Beni ilaçla bayılttı. Benimle başka bir alemdeymiş gibi konuşuyordu. Thomas sana verdiği ilaçlarla ilgili herhangi bir şey söyledi mi? Ne olduklarını biliyor musun? Başını salladı ve sayıklamaya devam etti. Beni öldürecekti. Elimi omzuna koydum ve merak etme ambulans birazdan burada olacak dedim. Zar zor bir nefes aldı, başını salladı ve acil yardım araçlarının yaklaşmasını izledi. Cheyenne geri döndüğünde ona yakındaki bir çam ağacını işaret ederek baksana biraz konuşabilir miyiz dedikten sonra Thomas'a hemen geri döneceğimizi söyledim. Başını salladı ama dikkati çoktan yaklaşmakta olan ambulanslara yönelmişti. Araba sen buraya geldiğinde gitmiş miydi? Evet ama onu yakalayacağız Pat, fazla uzaklaşmış olamaz. Ter ve is lekeleri Cheyenne'in yüzünde yollar oluşturmuştu. İyi olduğuna emin misin diye sordum yumuşakça. İyiyim. Bileklerimden tutarak ellerimi avuçlarım yukarı gelecek şekilde çevirdi. Ya sen? Ancak o zaman kollarımdaki yanıkları fark edebildim. Ciddi sayılmazlardı. Ekserisi birinci derece. Güneş yanıkları gibi görünüyorlardı. Sorun değil, geçer dedim. Hala bileklerimi tutuyordu. Rahatsız olmuş sayılmazdım. Suya girmen gerek dedi. Güzel, serin bir banyo ve bol bol da aloe vera. Sağ ol anne. Nihayet ellerimi bıraktı, kollarımın iki yanıma düştüğünü hissettim. İnanılmaz bir atıştı dedim, zincir. Teşekkür ederim. O atışla ilgili sormak istediğim şeyler vardı. Bir şeyler beni içten içe rahatsız ediyordu. Fakat bu soruların ortalık biraz yatışana kadar bekleyebileceğine karar verdim. Başını salladı. Belli ki kendisine kızmıştı. Dört el derken omzumdan yanmış bir tutamotu silkeledi elinin tersiyle. Sesi de dokunuşu gibi yumuşacıktı. Lien Hua ile olan sorunlu ilişkim çok uzak geçmişte yaşanmış gibi gelmişti o an. Cheyenne elini omzumdan boynuma kaydırarak ''Oradan kurtulmana sevindim, Ajan Bowers'' dedi. Ben de senin dışarı çıkabilmene sevindim derken gözlerinin içine baktım ve ahırda süren yangının göz bebeklerindeki dans eden yansımasını gördüm.
Dışarı önce beni gönderdin diye fısıldadı. Arkada kalıp...
Şşş dedim. Sonunda eli boynumdan kayıp indi. İkimiz de bir an için sessiz kaldık ama gözlerimiz aralarında konuşmaya devam ediyordu. İki ambulans Thomas'ın yanında durdu ve içinden iki acil servis ekibi inerek onun yanına koştular. Arazinin diğer tarafında Oyi armalı ceketleriyle üç kişi çiftlik evine yönelmişti. Orada öylece durup Cheyenne'in gözlerinin derinliklerine bakmaya devam etmek isterdim ama işe dönmem gerektiğini biliyordum. İşler karışmadan önce gidip etrafa bir bakayım dedim. Elbette derken sesindeki yumuşaklık kaybolmuş, her zamanki haline geri dönmüştü. Yeniden bir dava üzerinde çalışıyorduk, bizler profesyoneldik. Can yılanları pek seviyormuş diye ekledi. Bu bana çiftliğe vardığımızda evi şöyle bir araştırmış olduğunu hatırlattı. Yılanları mı?
Yılanlarla dolu 6-7 tane akvaryumu var ve odalardan biri de kilitli, oraya giremedim. Havlama sesini duyunca ahıra yardıma geldim.
Ben bakarım.
Ben de bakalım Bennett'tan şüphelinin daha detaylı bir tarifini alabilecek miyim?
İyi dedim.
Tamam.
Tuhaf bir sessizlik oldu. Ona bakmaktan kendimi alamıyordum. O halde birazdan görüşürüz dedim.
Tamam.
Sonra aynı anda ben sağa adım attım, o soluna. Böylece yeniden karşı karşıya geldik, yüz yüzeydik.
Dedi. Kalp kalbe karşıymış.
Sonra kollarımdan tutarak nazikçe sağımdan geçerek gitti. Düşüncelerimi yeniden davaya yoğunlaştırmak kolay olmadı. Gözlerimi kapatıp biraz nefes aldım, yeniden açtım ve eve doğru yürümeye başladım. Etrafımda is ve küller uçuşuyordu. Heather'ın göğsü üzerinde duran kalp geldi aklıma. Taylor'ın garajındaki kan gölü, soğutucuda ölüme terk edilen, yerde dertop edilmiş haldeki Kelsey Nash, tekerlekli sandalyeye bağlanan Thomas Bennett, John'un şu ana dek işlemiş olduğu suçların dehşet verici doğasını göz önüne alarak çiftlik evinde ne gibi deliller bulabileceğimizi düşündüm. 53. Bölüm. Eve yaklaşırken kendime John'u yakalayamamış olsak da ensesinde olduğumuzu ve ona hızla yaklaştığımızı telkin ettim. Helikopterler, kapatılan yollar, çember daralıyordu. Seni enseleyeceğim John diye düşündüm. Sen benimsin. Ne var ki aklımın bir tarafından bu düşünceler geçerken diğer yarısı o kadar emin olma diyordu. Ahırın toz duman haldeki kalıntılarına tekrar baktım ve John'un bizim için nasıl da hazır olduğunu ve beni, Cheyenne'i ve Thomas'ı canlı canlı yakmak için nasıl bir tuzak hazırladığını düşündüm. Nasıl olup da morga güvenlik kameralarına yakalanmadan girip çıkmayı, FBI'ın en çok arananlar listesine girmiş en ele geçmez adamlarından birini, Sebastian Taylor'ı bulmayı başardığını düşündüm. Ardından madendeki mesaj kaydını ve Sebastian Taylor'ın garajındaki el yazısıyla yazılmış notu ve diğer tüm ayrıntıları, her şeyi hesaba kattığımda görmezden gelmek isteyip de kafamdan atamadığım rahatsız edici bir fikir belirdi aklımda. Belki de ona yaklaşan sen değilsindir, belki o sana yaklaşmaktadır. Evin önüne geldiğim sırada OYİ ekibinden bir görevlinin içeriden gelen çığlıklarıyla düşüncelerim dağıldı. Sokak kapısının önünde duran bir görevli aceleyle içeri girdi. Hızla merdivenleri tırmanarak hemen arkasından ben de daldım. İlk dikkatimi çeken içerinin ısısıydı. Sıcaklık 30 derece, belki biraz daha fazlaydı. Birisi termostatın ayarıyla oynamıştı. Tüm ışıklar kapalıydı. Kapının arkasındaki butona bastım. Hiçbir şey olmadı. Koridor neredeyse zifiri karanlıktı. Maglight'ımı yakarak önümde durmuş yolumu kapatan görevlinin omzu üzerinden koridora tuttum. İki OYİ teknisyeni koridorun sonunda durmuş mutfağa bakıyordu. ''Yavaş ol Reggie, yavaş'' dedi biri, sonra sordu. ''Harwood hani kürek getiriyordu?''
''Ne var, ne oluyor?'' diye sordu.
''Çıngıraklı yılan'' dedi görevli kısık bir sesle. Sanki bu şekilde söylemek yılanı daha az tehlikeli kılacakmış gibi. Kirli mutfak penceresinden odaya yalnızca loş bir ışık yüzmesi sızabiliyordu. Önümde duran görevlinin yanından sıyrılıp geçti. Fenerimin ışığı yılanla buluştu. Normal boyutlarda bir Texas elmas sırtlısı mutfağın ortasında sarmal olmuş çıngırağını sallıyordu. Reggie Greer lavaboyla yılan arasında kalmış köşeye sıkışmıştı. Arkamdaki görevli küreyi boş ver ateş et diye seslendi.
Arkasında Reggie varken olmaz dedim. Yılanı ıskalarsak kurşun sekip ona gelebilir.
Evet bence de ateş etmeyelim dedi Reggie. Daha iyi yöntemler vardı. Vahşi yaşam rehberi olarak çalışmamdan bu yana yaklaşık 20 yıl geçmişti. O zamanlar zehirli yılanların nasıl ele alınması gerektiği konusunda eğitim almıştım ve en azından yılanın evden güvenli bir biçimde nasıl çıkarılacağını hatırladığımı fark ettim.
Birisi banyoda da bir tane var diye bağırdı.
Etrafındaki görevlerin küçük adımlarla sıvışmaya çalıştıklarını gördüm. Fakat bir çift ayak bana yaklaşıyordu. İhtiyatlı görünen koyu renk saçlı bir kadın belirdi yanımda. Onu tanıdım. Memur Linda Harwood. Elinde bir kürek ve ayrıca küçük bir bahçıvan küreği daha vardı. Ver bana dedim. Bahçıvan küreğini aldım ve ben kendimi riske atarak mutfağa girerken o da elindeki kürekle bir adım geriye çekildi. Yılan başını Reggie'ye döndürüp titretmeye başladı, ardından vücuduyla bir çember oluşturdu. Çıngırağını salladı. Linda fısıldadı, saldıracak.
Şşşt! Küçük küreğin keskin tarafını yüzünün önüne indirdiğim yılan, dikkatini küreğe vererek hareketini izlemeye başladı.
Reggie hızlı bir adımla buzdolabına yaklaştığı anda, ''Olduğun yerde kal'' dedim, harekete duyarlıdırlar.
Olduğu yerde duruyordu.
Çıngıraklı yılan şimdi küreğe odaklanmıştı. Yavaşça küreğin keskin tarafını başına doğru hareket ettirdim ve sap kısmını çevirerek elle tutulan kısmını yılanın başından geçirdim. Aynen gerçek bir yılan sopasıyla yapacağınız gibi. Sonra çıngıraklı yılanın doğal kıvrılma ve tutunma güdüsüne güvenerek küreği yavaşça döndürdüm. Havaya kaldırdım. Geri çekilin diye seslendim koridordakilere. İzin verin geçeyim.
Arkamı döndüğümde koridor çoktan boşalmıştı. Yılanla beraber evden çıktım ve yakındaki çitlere doğru ilerledim.
Çoğu insanın yılanlardan hoşlanmadığını ve onları olabildiğince çabuk öldürmek isteyeceklerini bildiğim halde, yaşamımda ölümle yeterince uğraştığımdan ötürü ölmeyi hak etmeyen varlıkların öldürülmemesi gerektiğine inanıyordum. Bu nedenle çıngıraklı yılanı dikkatle yere indirip başı tutacaktan kurtulsun diye küreğin sapını hafifçe salladım ve geri çekildim. Yılan kendini gizlemek için bir mazının altına kıvrılıp gözlerini bana dikti.
Memurlardan biri bütün bunları nereden öğrendin diye sordu.
Animal Planet'i izliyorum dedim.
Neden öldürmedin ki diye sordu adam.
Daha zamanı gelmemişti. Memurlardan birinin evin sokak kapısı önündeki merdivenlerden seslendiği duyuldu.
Odalardan birinde kıvrılmış akvaryumlar var. Evin her yanı çıngıraklı yılan kaynıyor.
İşte o an şüphelinin neden elektrikleri kestiğini ve termostatın ayarını yükselttiğini idrak ettim. Evi inceleyeceğimizi biliyordu. Bizi yavaşlatma işini yılanlara bırakmıştı. Sıcaklık yılanları canlandıracaktı. Bu adam başka bir şeydi. Kurt'un bana doğru büyük adımlarla geldiğini gördüm. İçeride kimse kaldı mı diye bağırdı. Soruyu bir bakışımla memur Harwood'a yönlendirdim. Hızlı bir hesap sonunda evet dedi.
Pekala bu kadar yeter diye bağırdı Kurt. Kimse tekrar içeriye girmiyor. İşi hayvan kontrol birimine bırakıyoruz. Biz dış kapıları ve sundurmayı inceleyeceğiz.
İnsanlar dağılıp işlerinin başına döndükleri sırada ben Kurt'un yanına giderek John'la ilgili bir gelişme var mı diye sordum. Başına hayır anlamında sallayarak arabayı bile bulamadık daha. Çevredeki kullanabileceği tüm yolları araştırıyoruz dedi.
Dinle dedim, ben içeriye giriyorum. Orada bizi ona götürecek bir ipucu olabilir.
Hayır Pat, kimsenin ısırılmasına izin veremeyiz, merak etme. Oİ ve hayvan kontrol biriminin birlikte çalışmasını, suç mahallini bozmamalarını sağlarım.
Kimseye zarar gelmesini istememesini anlayabiliyordum. Fakat ben kararımı vermiştim. Kurt nerede olduğuna ya da muhtemel suç ortaklarına ilişkin bir ipucu bulmak için en ufak bir şansımız dahi varsa bunu şimdi yapmalıyız. Evden çıkardığım çıngıraklı yılana işaret ettim. Yılanlarla aram iyidir. İçeriye yalnız gireceğim, dikkatli olurum.
Birkaç saniye düşündü, sonunda pekala evet yap şunu dedi. Telefonunu alabilir miyim? Meraklı yüzüme baktı. Video dedim, benimki bozuldu. Telefonunu verdi, bastığın yere dikkat et dedi. O niyetteyim zaten. Ardından bahçe küreğim ve maglight'ımla yeniden yılanların istilasındaki eve girdim.
21. ayrımın sonu. Sayfa 281.